Ayrım 59.
Komşu devletten geri kalmama hırsı ilk kez işe yaradı. Artan eğitim burjuvazinin maddi gelişimiyle el ele yürüyerek siyasal katılım, halk temsili ve belediyelerin öz yönetimi isteğini uyandırdığında aydınlara gereksinim daha da çoğaldı. Bunlar küçük eyaletlerin ve küçük nahiyelerin küçük organlarıydı. Ama yüksek sınıfın oğullarını oralarda bir mevki kapmaya ve eğitimlerini ona göre ayarlamaya yöneltiyordu. Sanatta da aynı şey oldu. Avrupa'nın hiçbir ülkesinin orantılandığında Almanya kadar çok resim, sanat ve teknik okulları, müzeleri ve sanat koleksiyonları yoktur. Başka ülkelerin başkentlerinde sunabilecek önemli şeyleri vardır. Ama Almanya'da olduğu gibi tüm imparatorluk üzerinde dağılıma hiçbir sahip değildir. Yalnızca İtalya sanat açısından bu durumda olabilir. Bütün bu gelişme Alman düşüncesi üzerinde derinleştirici etkide bulundu. Büyük politik mücadelelerin eksikliği belirli bir mistik yaşam için boş vakit sağlıyordu. Başka uluslar dünya pazarında egemenlik uğruna güreşirken, dünyayı aralarında paylaşırken ve büyük iç siyasal mücadeleler yürütürken, Almanlar evde oturuyor, hayal kuruyor ve felsefe yapıyorlardı. Ama ev yaşamını ve gayreti gerektiren bir iklimin teşvik edildiği bu hayal kurma, ince düşünme ve felsefe yapma, gözleri açıldıktan sonra Almanları öne çıkarmaya başlayan o eleştirel gözlemci ruhu yarattı. İngiliz burjuvazisi 17. yüzyılın ortasında, Fransız burjuvazisi 18. yüzyılın sonlarında devlet üzerinde belirleyici etkisini kazanmışken, Alman burjuvazisi devlet gücü üstünde ancak 1848 yılında diğerleriyle kıyaslandığında çok ılımlı bir etki elde edebildi. Ama 1848 yılı liberalizmde temsil edilen şimdi bağımsız politik bir parti olarak sahneye çıkmış, kendine güvenli bir sınıf olarak Alman burjuvazisinin doğum yılıydı. Burada da Alman gelişiminin özgürlüğü kendini gösterdi. Sözcülüğü yapanlar, fabrikatörler, tüccarlar, ticaret ve finans adamları değildi. Bilakis öncelikle liberalize olan derebeyleri, profesörler, yazarlar, hukukçular ve tüm fakültelerin doktorlarıydı. Bunlar Alman ideologlardı ve eserleri de buna uygundu. 1848'den sonra burjuvazi politik olarak geçici dinlenmeye çekildi. Ama o 50'li yılların politik ölüm sessizliği dönemini işlerini geliştirmek için esaslı biçimde kullandı. Avusturya-İtalya Savaşı'nın patlak vermesi, Prusya'da kral naipliğinin başlaması burjuvaziyi siyasal iktidara el uzatmaya yeniden teşvik etti. Ulusal Birlik Hareketi başladı. Burjuvazi çok sayıdaki tek tek devletler arasında aynı zamanda ekonomik olan siyasal engellere daha fazla göz yumamayacak kadar çok gelişmişti. Devrimci olmaya koyuldu. Bay V. Bismarck durumu kavradı ve burjuvazinin çıkarlarıyla burjuvazinin hiçbir zaman düşman olmadığı, çünkü devrimden ve kitlelerden korkuyordu. Prusya Krallığı'nın çıkarlarını uzlaştırmak için bunu kendi tarzında kullandı. Nihayet maddi gelişimi önlemiş olan engeller kalktı. Almanya'nın sahip olduğu kömür ve maden filizi zenginlikleri ve akıllı ama kanaatkar bir işçi sınıfıyla burjuvazi, Birleşik Devletler hariç başka hiçbir ülke burjuvazisinin aynı kısa sürede ve bu boyutta ulaşamadığı dev bir gelişmeye birkaç on yıl içinde ulaştı. Böylece Almanya sanayi ve ticaret devleti olarak hızla Avrupa ikincisi oldu ve birinci olmaya çabalıyor. Fakat bu hızlı maddi gelişimin bir de öteki yüzü vardı. Almanya'nın birliği kurulana dek tüm Alman devletleri arasında var olan yalıtma sistemi o zamana dek korkunç sayıda zanaatkara ve küçük köylüye geçim olanağı sağlamıştı. Her türlü koruma önlemlerinin kaldırılmasıyla bunlar aniden dizginsizce gelişen bir kapitalist üretim süreciyle karşı karşıya kaldılar. Böylece çaresiz bir duruma düştüler. 70'li yılların başlangıcındaki gelişme aşaması başlangıçta tehlikeyi daha az büyük gösteriyordu. Ama kriz başladığında daha hissedilir oldu. Burjuvazi gelişme çağını kendisinin olağanüstü gelişimi için kullanmıştı ve şimdi seri üretimle baskıyı 10 kez fazla hissettiriyordu. Bu andan sonra mülk sahibi olanlarla olmayanlar arasındaki uçurum hızla ve muazzam ölçüde açıldı. bir yanda maddi gücün artışı ve öte yanda direnme gücünün azalışı tarafından teşvik edilen, gittikçe daha hızlı gerçekleşen bu parçalanma ve mahvetme süreci sınıfları gittikçe büyüyen sıkıntıya sokuyor. Kendilerini gittikçe daha fazla tehdit altında görüyorlar ve matematiksel bir kesinlikle yok olacaklarını anlıyorlar. Bu çaresiz mücadele içinde çoğu kurtuluşu mesleklerini değiştirmede görüyor. Yaşlılar bu değişimi artık gerçekleştiremez, ender örneklerde çocuklarına miras bırakabilirler. Böylece oğullarını ve kızlarını işletme sermayesi gerektirmeyen sabit gelirli işlere yerleştirmek için son çabalar gösterilir ve son olanaklar kullanılır. Bu işler imparatorluk, devlet ve belediye hizmetlerinde memuriyet, öğretmenlik, posta ve demiryolları hizmeti, burjuvazinin hizmetinde daha yüksek mevkiler, bürolarda, mal depolarında ve fabrikalarda katip, depo görevlisi, kimyager, teknisyen, mühendis, konstrüktör vesairedir. Ayrıca hukukçu, doktor, teolog, yazar, sanatçı, mimar, öğretmen vesaire gibi serbest denilen mesleklerdir. Eskiden endüstriyel bir meslek sahibi olabilecek binlerce kişi, şimdi artık bağımsızlık ve yeterli bir geçim olanağı bulamadığı için adı geçen mesleklerde herhangi bir iş arıyorlar. Yüksek eğitim ve öğretime talep artıyor. Ortaokullar, liseler, politeknik okullar vesaire yerden mantar gibi bitiyor. Ve var olanlar aşırı dolu. Üniversitede okuyanların sayısı, kimya ve fizik laboratuvarlarında, sanat okullarında, meslek ve ticaret okullarında, kadınlar için her türden yüksek eğitim kurumlarında öğrenci sayısı da aynı ölçüde artıyor. İstisnasız tüm branşlarda büyük fazlalık var ve akın gittikçe artıyor. Öğrenci sayısını kucaklayabilmek için yeni liseler ve yüksek eğitim kurumları kurulması talebi dile getiriliyor. Resmi makamlar ve özel kurumlar bazen bu, bazen öteki branşın seçilmemesini ikaz eden açıklamalar yapıyorlar üst üste. Önceki 10 yıllarda aday eksikliğinden kuruyup gitme tehlikesi altında olan teoloji bile fazlalıktan payına düşeni alıyor ve arpalıklarının dolduğunu görüyor. İstenirse on binlerce tanrıya ve şeytana inancı öğretirim, yalnızca yaşamımı sağlayacak bir iş bulun bana diye yankı yükseliyor her köşeden. Çoğunlukla ilgili bakanlar bile yeni yüksek öğretim kurumlarının kurulması için onay vermeyi mevcut kurumlar için, tüm branşlar için aday gereksinimini yeterince karşılayabilecek durumda olduğu gerekçesiyle reddediyorlar. Bu durum burjuvazi arasındaki rekabet ve yok etme mücadelesinin oğullarından birçoğunu kendilerine kamu işleri aramak zorunda bırakmasıyla daha da keskinleştirir. Ayrıca gittikçe büyüyen düzenli ordu, uzun süren barış dönemlerinin ardından terfileri tıkanan çok sayıda subayı en verimli çağlarında emekliye ayırır. Bunların birçoğu her türlü resmi dairede devlet koruması altında iş ararlar. Ordunun alt rütbeli sivil adaylarının büyük kitlesi yine başka kesimlerin ekmeğini elinden alır. Bunun üstüne her derecede imparatorluk, devlet ve belediye memurları ordusunun ilk planda kendi çocuklarını adı geçen meslekler için eğittiği ve eğitmek zorunda olduğu gerçeği eklenir. Sosyal konum, eğitim durumu ve bu çevrelerin talepleri çocukların aşağı denilen meslek türlerinden, ayrıca bunlar da doludur, uzak tutulmasını gerektirir. Belirli bir eğitim derecesinden sonra belirli bir maddi fedakarlık karşılığında askerlik hizmetinin 2 ya da 3 yıl yerine 1 yıl sürmesine izin veren 1 yıllık gönüllü hizmet sistemi de resmi görev adaylarının sayısını artırır. Özellikle köye ve baba mesleğine dönmeye gönüllü olmayan varlıklı köylü çocuklarıdır bunlar. Bütün bu koşulların sonucu olarak Almanya bütün diğer ülkelerden çok daha fazla korkunç kalabalıkta aydın ve sanatçı proletaryaya sahiptir. Serbest denilen mesleklerde sürekli artan ve kaynama ile mevcut koşullarla hoşnutsuzluğu toplumun yüksek çevrelerine kadar taşıyan güçlü bir proletarya. Bu gençlik mevcudu eleştirmeye provoke ve tahrik edilir ve genel parçalanma işini hızlandırmaya yardımcı olur. Böylece mevcut koşullar her yönden saldırıya uğrar ve altı oyulur. Bütün bunlar Alman sosyal demokrasisinin geleceğin dev mücadelesinde ilk lider rolünü devralmasına yol açmıştır. Modern toplumun hareket yasalarını keşfeden, ve geleceğin toplum biçimi olarak sosyalizmi bilimsel olarak kuranlar Alman sosyalistleriydi. İlk planda Karl Marx ve Friedrich Engels, onların ardından ajitasyonuyla kitleleri ateşleyen Ferdinand Lassalle, çoğu kez çeşitli halkların işçileri arasında sosyalist düşüncelere yayan öncüler Alman sosyalistlerdir. Yarım yüzyıl önce Buckle, Alman düşünce ve eğitim ilişkilerini incelemesi temelinde Almanya'nın çok sayıda en düşük düşünüre sahip olduğunu ama aydınlar sınıfı ile halk kitleleri arasında uçurumun bu kadar büyük olduğu başka bir ülke bulunmadığını yazabiliyordu. Bu artık bugün doğru değildir. Almanya'da bilim, pratik yaşamdan uzak aydınlar çevresiyle sınırlı kaldığı sürece bu geçerliydi. Almanya ekonomik olarak devrime uğradığından beri bilim pratik yaşamın hizmetine girmeye zorlandı. Bilimin kendisi pratik oldu. Yaşam için araç haline geldiğinde gerçek değerine ulaştığı kavrandı. Bunu zorlayan büyük kapitalist üretimin gelişimiydi. Böylece Almanya'da son 10 yıllar içinde tüm bilim branşları güçlü biçimde demokratikleşti. Birincisi, yüksek meslekler için eğitilmiş genç erkeklerin büyük sayısı bilimin halka taşınmasına katkıda bulundu. Sonra Almanya'da çoğu ülkelerden yüksek olan genel okul eğitimi kitlelerin birçok düşünce ürününü kavramasını kolaylaştırdı. Ama özellikle literatürü, yayınları, dernekleri, toplantıları, parlamenter temsili ve bütün bu faktörleriyle kamu yaşamının tüm alanlarında aralıksız yürüttüğü eleştiriyle sosyalist hareket kitlelerin düşünsel düzeyini önemli ölçüde yükseltti. Sosyal demokrasiye karşı olağanüstü hal yasası da 1878'den 1890'a dek bunda bir şey değiştiremedi. Hareketi biraz daralttı ve tempoyu biraz düşürdü. Ama öte yandan hareketin derinleşmesine yardımcı oldu ve egemen sınıflarla devlet iktidarına karşı büyük bir öfke yarattı. Olağanüstü hal yasasının sonuçta düşmesi, Sosyal Demokrat Parti'nin aynı yasa altında gelişiminin ve ulusun ekonomik gelişiminin bir sonucudur yalnızca ve hareket verili koşullar altında ilerlemesi gerektiği gibi ilerliyor. Almanya'da olduğu gibi tüm uygar devletlerde de sosyalist hareket son 10 yıllarda tahmin edilemeyecek ilerlemeler kaydetti. Gittikçe daha güçlü katılım bulan uluslararası işçi kongreleri bunun açık kanıtıdır. Tüm uygar devletlerde düşüncelerin büyük mücadelesi patlak verdi ve büyük bir hararetle sürdürülüyor. Silahların alındığı cephaneliği sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinin, sağlık biliminin, uygarlık tarihinin ve felsefenin geniş alanları oluşturuyor. Mevcut olanın temellerine her yönden saldırılıyor ve eski toplumun dayanaklarına karşı en şiddetli darbeler indiriliyor. Devrimci düşünceler en tutucu çevrelere sızıyor ve düşmanlarımızın saflarını karıştırıyor. Zanaatkarlar ve bilginler, çiftçiler ve sanatçılar, tüccarlar ve memurlar, hatta fabrikatörler ve bankerler, kısaca her konumdan adamlar zafer için mücadele eden ve onu kazanacak olan ordunun büyük çoğunluğunu oluşturan işçilere katılıyor. Herkes birbirini destekliyor ve tamamlıyor. Genelde kadına, özelde proleter kadına da onun kurtuluşu içinde mücadele edilen bu kavgada geri kalmama çağrısı yapılıyor. Hareketteki ve daha iyi bir gelecek için bugünkü mücadelelerdeki gerçek yerini kavradığını ve katılmaya kararlı olduğunu kanıtlamak ona düşer. Erkeklerin işi onu tüm ön yargıları sıyırıp atmada ve mücadeleye katılmada desteklemektir. Hiç kimse gücünü küçümsemesin ve birey olarak kendisinin önemli olmadığına inanmasın. İnsanlığın ilerlemesi için mücadelede ne kadar zayıf olursa olsun hiçbir güçten vazgeçilemez. Damlaların kesintisiz düşüşü sonuçta en sert taşı deler. Ve birçok damladan dere, derelerden ırmak, çok sayıda ırmaktan büyük nehir oluşur. Sonuçta hiçbir engel onun haşmetli akışını önleyemez. İnsanlığın kültür yaşamı da aynen böyledir. Kendisini yükümlü hisseden herkes bu mücadeleye tüm gücüyle katılırsa nihai zafer kaçınılmazdır. Her birey önceden çizilmiş yolu ne kadar gayretli ve özveriyle izlerse zafer o kadar büyük olacaktır. Tek tek kişilerin tüm özveriler, emek ve çaba dikkate alınmaksızın yeni, daha güzel uygarlık aşamasını görüp göremeyeceği Zaferin meyvelerinden yararlanıp yararlanamayacağı kuşkuları kimseyi pişman etmemeli. Hele yürünen yoldan kimsenin dönmesine yol açmamalıdır. En yüce amaçlar için bu mücadelenin ne geçmek zorunda olduğu gelişme aşamalarının türünü ne de süresini belirleyemeyiz. Nasıl yaşam süremiz hakkında bir kesinliğe sahip olamıyorsak bunu da belirleyemeyiz. Ama yaşam sevinci bize nasıl egemense zaferi göreceğimiz umudunu da aynı şekilde besleyebiliriz. Deyim yerinde ise 7 mil çizmeleriyle ilerleyen ve bu nedenle yeni, daha yüksek bir toplum düzeyinin tüm düşmanlarını korkudan titreten bir çağda yaşıyoruz. Her geçen gün sosyalist düşüncelerin hızlı gelişimi ve gittikçe devleşen yaygınlığına yeni örnekler sunuyor. Sosyalist düşünce tüm alanlarda uyanıyor ve öne çıkıyor. Güzel bir günün şafağı güçlü biçimde doğuyor. İnsanlık için yeni, daha iyi bir zamanın sınır taşlarının nerede ve ne zaman konacağı kaygısından uzak, durmadan ileriye doğru çabalayalım ve mücadele edelim. Ve insanlığı kurtaracak bu büyük mücadelede düşersek arkamızdan gelenler yerimize geçecektir. İnsan olarak yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olmanın bilinci ve insanlığın ilerlemesine düşman güçler ne kadar karşı çıkarsa çıksın, ne kadar direnirse dirensin, hedefe ulaşılacağı inancıyla düşeceğiz. Gelecek sosyalizmindir, yani ilk planlamada işçinin ve kadının. Ek. Hukukun gelişimi içinde Eş ve Anne olarak Kadın adlı kitabında Marianne Weber, Yunanlılarda da analık hukukunun yaşandığına dair görüşüme karşı polemik yürütüyor. Çünkü analık hukukunun tüm halklara özgü, daha eski bir gelişme aşaması olduğu teorisinin yandaşlarıyla birlikte, örneğin popüler yazarlar arasında A. Babel'la, Eşil'in Orestes'indeki problematiği, Yunanlılarda daha eski analık hukuku çağının ve ahlakının yerinin daha genç babalık hukuku tarafından alınmasına bir örnek olarak almak tümüyle olanaksızdır. Bebel, onunla birlikte Beckhoff'undan sonra birçokları, Apollon tarafından emredilen ve onaylanan anne katilinin intikamının eski doğa tanrıları olan intikam ilahelerince alınmasının, Yunanistan'da bir zamanlar baba ile oğul arasındakinden çok anne ile oğul arasındaki kan bağının geçerli olduğunun bir kanıtı olduğuna ve daha genç aydınlık tanrıları, öncelikle de Apollon, tarafından korunan babalık hukukunun daha sonraki bir gelişmenin ürünü olduğuna inanıyor. Buna karşı şunu söylemek gerekir ki, Eşil tarafından kullanılan konunun yüzyıllarca daha önceki anlatımı olan tam da Homerci versiyonu, oğlun annesini katletmek suretiyle öldürülmüş olan babasının intikamını alma mutlak yükümlülüğü, bizzat Tanrı tarafından konulmuş yükümlülüğü ile arasındaki çatışmanın trajedisinden en küçük bir iz bile yoktur. Cümle orijinalinde bozuk. Tersine Homer'de tüm vurgu Orestes'in kan gütme yükümlülüğünü Klitamnestra ile birlikte Agamemnon'u öldürmüş olan Egistos üzerinde yerine getirmesine verilmiştir. Bu arada annesini de öldürmesi tadi bir şeydir ve kendisi için hiçbir problem teşkil etmez. Bu açıklamaya karşı kendi görüşümde direnmek zorundayım. Önce tespit etmeliyim ki ben Yunanlılarda analık hukukunu açık bir şekilde kahramanlık çağı öncesine yerleştirdim. Bakınız bu kitabın içeriği önceki baskılarla aynı olan 61. sayfası. Ama bu eski durumdan yeni duruma geçişin yüzyıllar almış olmasını dıştalamaz. Bilakis bu gayet olağandır. Zira o dönemin sosyal gelişme aşamaları bugün bizdekinden çok daha yavaş olmaktaydı. Ve hızlı ve aceleci zamanımızda bile sosyal gelişmenin en güçlü karşıtları ısrarla yan yana durabilmektedir. Demek ki Yunanistan'da kahramanlık çağı babalık hukuku döneminin başlangıcıydı. Ama bizzat kahramanlık çağında Troya önünde savaşan Yunanlılarda da analık hukukunun varlığını koruduğu, İlyada'nın Priamos'un oğlu Likao'nun Ahelios'a yalvardığı ve merhamet dilediği şu bölümünden anlaşılıyor. Bana kıyma, çünkü ben senin o yumuşak başlı ve cesur arkadaşını öldüren Hektor'un öz kardeşi değilim. Homeros yeni hukukun savunucusudur. Yani döneminin olaylarını bu bakış açısıyla ortaya koyduğunda bu zamanımızdaki benzer görüntülerle uygunluk gösterir. kaç yazar ve tarihçi olayları planlarına ve çıkarlarına uygun olandan başka göstermeye yetenekli ve isteklidir. Yani Eşil kendi Orestia anlatımı için malzemeyi Homeros'ta değil, Hesiod'da bulmuştur. Sonuncusu tarihsel ifadelere göre Homeros'tan hemen hemen iki insan ömrü kadar gençtir. Yani o henüz mücadelenin tam ortasında bulunuyor ve çeşitli halklarda zamanında gerçekleşen analık hukukundan babalık hukukuna geçişe dair anıları duyuyordu. Beethoven'a göre hatta o dönemde Amfidamas'ın cenaze töreninde Hesiod'un Homeros üzerindeki zaferinden söz ediliyordu. Kesin olan Hesiod'un Homeros'un tersine eski düzenin savunucusu olduğudur. Ve böylelikle Eşil trajedisine Hesiod'un anlatımlarını konu ederek tarihsel doğruyu, yani her iki tarafta da cinslerin konumu hakkında gerçekten var olan görüşleri anlatmıştır. Homeros'a göre Orestes'in annesini de öldürmüş olması bir yan mesele gibi görünse de bu görüş anlaşılmazdır. Anne katli babalık hukuku bakış açısına göre de bir yan mesele olamazdı. Orestes annesini öldürerek onun şahsında eş ve baba katlinin kışkırtıcısını cezalandırmış ve onuru kırılmış olan kocanın namusunu kurtarmıştı. Anlaşılan hoşnutsuzluğun arttığı bir dönemde anne katlini haklı göstermek Homeros'a uygun gelmemişti. Böylece anne katli onun anlatımında bir yan mesele olmaktadır. Bu iki görüş Homerosçu ve Eşil Hesiodçu yan yana konulduğunda objektif bir eleştirmen için bunlardan ancak sonuncusunun gerçek durumu yansıttığına kuşku olamaz. Burada İlyada'da ve Odise'de kadının ve annenin çok değişik değerlendirildiğine dikkat çekmek istiyorum. İlyada'da kadın ve anneden söz edildiği veya ona hitap edildiği her yerde karakteristik olan sevgi ve saygıdır. Odise'de durum farklıdır. Örneğin Telemakos'un annesi Penelope'ye davranış biçimi tam anlamıyla vicdansızcadır. Ve taliplerin Telemakos'tan annesini dışarı göndermesini ve ona babasının seçtiği kimseyi koca olarak kabul etmeyi emretmesini talep etmeleri, bir kadına ve anneye karşı yapılabilecek en kötü aşağılamadır. Buradan anlaşıldığına göre Odise daha sonraki bir döneme, kadının aşağılanmasının büyük ilerleme yapmış olduğu bir döneme aittir. Kitabın sonu. 10 Mayıs 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19-25